Ayrım 5, sayfa 52, fon, Mahfi Eğilmez. Üç kız kardeş. Üç kız kardeş, Sinem, Sanem ve Sema, Sinem'in evinde toplanmışlar, varlıklarını nasıl değerlendireceklerini konuşuyorlardı. İşlerinde yalnızca Sanem evlenmiş, 3 yıl evli kaldıktan sonra boşanmıştı, bir oğlu vardı. Aynı sitedeki villalarda oturuyorlardı. Babalarından Aydın'da bir çiftlik ve Bursa'da bir tekstil fabrikası kalmıştı. Çiftliği tutmuşlar, fabrikayı satmışlar, ellerine geçen paranın önemli bir kısmıyla Beyoğlu'nda büyük ve görkemli bir iş hanı satın almışlardı. 1800'lü yılların sonlarında barok tarzda inşa edilmiş olan tarihi eser konumundaki iş halının girişinde ünlü bir restoran, içeride bir tiyatro salonu ve üst katlarda ofisler vardı. Kardeşler iş hanındaki büyük bir ofis odasını kendileri için ayırmışlar, kalan bölümleri kiraya vermişlerdi. Kendileri için ayırdıkları ofis odasını Sanem'in oğlu Semih kullanıyordu. Semih makine mühendisliği okumuş, kısa süre mühendis olarak bir firmada çalışmış, sonra bu işi sevmediğini fark ederek finans yüksek lisansı yapmış, sınavları vererek serbest muhasebeci sertifikası ve sermaye piyasası uzmanlığı sertifikası almıştı. Bir yandan firmalara danışmanlık yapıyor, bir yandan da annesine ve teyzelerine ait mal varlığı ile ilgileniyor, iş hanının kiralarının toplanması ve kardeşlere eşit olarak dağıtılmasının yanı sıra onların nakit varlıklarının yönetimini yapıyordu. Aydın'daki çiftliğin yönetimini yarıcı Sabri Ağa'ya bırakmışlardı. Sabri Ağa çiftliği işletiyor, elde edilen zeytinlerin bir kısmını yakındaki fabrikada zeytinyağına dönüştürdükten sonra bunların satılmasından elde edilen hasılattan giderleri düşüyor, kalanı ikiye bölüyor, yarısını kendisi alıyor, yarısını da İstanbul'a Semih'in hesabına yolluyordu. Semih gelen parayı annesine ve teyzelerine paylaştırıyordu. Ayrıca yılda 2 kez Aydın'a gidiyor, hesapları ve zeytinlikleri bir uzmanla birlikte yerinde denetliyor, her şeyin yolunda olduğunu gördükten sonra dönüp annesine ve teyzelerine rapor veriyordu. Sinem kahveleri getirdiği sırada Semih de gelmişti. Hepsinin ellerini öpüp hatırlarını sorduktan sonra boş olan koltuğa oturdu, sehpayı önüne çekti ve dizüstü bilgisayarını sehpaya yerleştirip çalıştırdı. Sinem hizmetçi kıza, "Kızım, Semih'e de bir orta kahve yapıver," dedi. Semih gülerek teşekkür anlamında başını salladı, sonra bilgisayarındaki dosyayı açtı. Veriler karşısına gelince dönüp tek tek kadınların yüzlerine baktı. "Bu ayın kiralarını topladım ve havale ettim. Bu akşama kadar hesaplarınıza geçmiş olur. 8 numaralı ofisin kiracısı kirayı da aidatları da ödememeye devam ediyor. Bu 2. ay oldu. Kendisine tanıdığımız süre sona erdi. Buraya gelmeden önce avukatımızla konuştum ve yasal işlemleri başlatması talimatını verdim. Mahkemelik olacağız, başka çaremiz yok." Sema sinirlenmişti. "Bu adamla yüz yüze konuştun mu Semih?" "Bir kez ofisine gidip yüz yüze konuştum, 2 kez de telefonla konuştum." "Ne diyor?" "Hep aynı şeyi söylüyor. Kendisinden borç almış olan birisinden para bekliyormuş da adam ödemiyormuş falan filan." Sinem söze girdi. "Bundan önce de 3 kez gecikmeli olarak ödemişti kirayı. Hep ek süre veriyoruz bu adama." "Evet, bu kez de 1 hafta süre istemişti. Ben de son kez süre verdiğimizi, ödeme yapmadığı takdirde tahliye davası açacağımızı söylemiştim. Verdiğim süre bugün bittiği için buraya gelmeden önce avukatımızı arayıp davayı açmasını istedim."
"Yine de tahliye etmezse ne yapacağız?"
"Mahkemenin sonuçlanmasını bekleyeceğiz. Yapacak başka bir şey yok maalesef."
Sema yüzünü buruşturarak, "Mahkeme en az 2-3 yıl sürer," dedi.
Semih, "Evet, avukat da öyle söyledi. Geçenlerde bir başka müvekkili için benzer bir dava açmak üzere başvurmuş, mahkeme 6 ay sonraya duruşma günü vermiş."
Sema tekrar yüzünü buruşturdu. "Rezalet," dedi.
Hep birlikte yargının geç işlemesinin yarattığı sıkıntılar üzerine yorum yapmaya başladılar. Semih, yargının geç işlemesi maalesef kötü niyetlilerin işine yarıyor ve adaletsizliğin yaygınlaşmasına yol açıyor diyerek konuyu noktaladı. Semih annesine ve teyzelerine iş anından ve çiftlikten gelen gelirler hakkında bilgi verirken asgari ücretteki artış söz konusu oldu. Semih bu artışın kendilerini nasıl etkileyeceğini özetledi. Asgari ücret artışı bizi iki şekilde etkiliyor. İlk olarak iş hanında çalışan bakım ve güvenlik görevlilerinin ücretleri artacağı için maliyetler artıyor ve dolayısıyla aidatları arttırmamız gerekiyor. İkinci olarak da çiftlikte çalışanların ücretleri artacağı için maliyetler yükselecek. Gerçi biz orada maliyetlere karışmıyoruz, hasılatı paylaşıyoruz. Ama bu artışla maliyetler de yükseleceği için hasılat düşecek ve dolayısıyla bizim payımız da azalacak. Bunu önlemek için, Semih sözünü tamamlayamadan Sinem söze girdi. İyi de o zaman zeytin ve zeytinyağının fiyatını artırsınlar. Haklısın teyzeciğim, zaten öyle yapacaklar, onu da konuştuk. Bu maliyet artışını karşılayacak kadar zam yapacaklar. Ben zammı yaparlarken komşu çiftliklerin nasıl davranacaklarına bakarak gerekirse fiyatı biraz daha yukarıda tutmalarını istedim. Malum, sadece asgari ücret değil bütün maliyetler artıyor. Onları da karşılayacak bir fiyat belirlemek lazım.
Çok iyi düşünmüşsün dedi Sema. Sinem sözü aldı. Semih, sen de kendi payını aldın mı oğlum diye sordu.
Semih, aldım teyze, merak etmeyin diye yanıtladıktan sonra önündeki dosyayı açtı ve bir broşür çıkardı. Şimdi size yeni bir yatırım alternatifinden söz etmek istiyorum dedi.
Kız kardeşler dikkat kesildiler. Ne zaman yeni bir yatırım alternatifi çıksa birlikte tartışırlar, konuşurlar ama genellikle ortak bir sonuca varamazlardı.
Sinem gayrimenkul yatırımlarını severdi. Sema borsaya para yatırmaktan yanaydı. Zamanında borsada yaptığı yatırımdan iyi para kazanmıştı. Sanem birikimini dövizde tutmaktan yanaydı. Faizi düşük olsa bile ana para kaybı yaşamadığı için kendisini rahat hissediyordu. Semih ne zaman ortak girecekleri bir yatırım alternatifi getirse anlaşamazlar ve herkes kendi bildiği yola giderdi. Bu yatırımları izlemek Semih'e düştüğü için yorulan Semih olurdu. Bu kez hepsini aynı yatırım içinde bir araya getireceğinden umutlu bir şekilde slalom fonunu anlatıyordu. Fon yaklaşımı borsayı andırdığı için Sema bu alternatifi beğenmişti. Sanem de varlığının bir bölümünü bankaların oluşturduğu fonlarda tuttuğu için bu seçeneğe itiraz etmiyordu. Ama Sinem bu yatırım alanını sevmemişti. Sürekli olumsuz bir şeyler ileri sürüyordu.
Bu fonun kurucusu olan Halim Bey ile ilgili bazı olumsuz şeyler okumuştum diye hatırlıyorum dedi.
Semih, haklısınız teyze dedi, doğru hatırlıyorsun. Ama hakkında ileri sürülen o iddialardan temize çıkmıştı. İş insanı olup da böyle iddialara muhatap olmamak kolay değil galiba.
Ayrıca bu fonun çok yüksek getiriler vaat etmesi beni rahatsız ediyor. Burada bir dengesizlik var gibi. Babam bu tür çok kazanç vaat eden işlere girmeyi kabul etmezdi. Niye girmediğini sorduğumda bana bir atasözünü hatırlatırdı. Bedava peynir fare kapanında bulunur.
Hep birlikte dönüp Semih'e baktılar. Semih, doğru demiş dedem ama burada bedava kazanç yok. Bu fon topladığı paraları kazanç getirecek yerlere yatırıyor ve vaat ettiği kazançlar da uçuk değil. Sadece faizler çok düşük kaldığı için yükselmiş gibi görünüyor. Ama yine de siz bilirsiniz tabii. Para sizin, karar da sizin.
Hararetli bir tartışmaya girdiler. Faizler enflasyonun gerisinde kaldığı için mevduat getirisi negatifti. Eskiden devlet tahvili alırlardı ama artık onun da reel faizi negatifti. Sonunda Sinem'i de ikna ettiler ve üç kardeş mevduat olarak duran paralarının vadeleri dolduğunda Semih'in bunların bir bölümünü çekerek slalom fonundan katılım payı alması üzerinde anlaştılar.
İlkbahar Ponzi oyunu. Sonradan katılanların parasını önceden katılanlara verirken aradan kendisine pay çıkaran uyanıkların işidir. Katılımlar azaldığında sistem çöker. Resepsiyon. Tayfun ve Nihal Etiler'deki villanın bahçe kapısında bekleyen adama adlarını söylediler. Adam elindeki listeye baktıktan sonra kenara çekilip içeri girmelerine izin verdi. Bir yandan da elindeki telsizle gelenlerin adlarını içeriye haber veriyordu. Bahçeden binaya doğru yürürlerken Nihal, "Nasıl, güzel bir villa değil mi?" diye sordu. Tayfun yanıtladı, "Gerçekten çok güzel. Adamlar paraları iyi değerlendiriyor ki böyle bir merkezleri var." Aynı şeyi düşünüyordum. Villa girişinde genç bir hostes onları karşıladı. "Hoş geldiniz efendim, buyurun." Tayfun ile Nihal içeri girdiler. Daha iki adım atmadan bir garson önlerine içki kadehleriyle dolu tepsiyi uzattı. İkisi de birer kadeh beyaz şarap aldı. Hemen yanlarında iki kişi fon getirileri üzerine sohbet ediyordu. İster istemez kulak kabarttılar. Uzun boylu olanı, "Çok iyi azizim," diyordu. "Ben varlığımı birçok finansal ürünün olduğu bir sepette değerlendiriyorum. Ama bu fondan daha iyi kazandıranı olmaz diye düşünüyorum. Ben bu fonun getirisinin altını da doları da borsayı da katlayacağı kanısındayım." Kısa boylu olanı, "Daha ortada kanıtlanmış bir şey yok," diyerek kuşkusunu açıkladı. "Bak, bu fon varlığının üçte birini kripto para piyasasında tutuyor. Biz girdiğimizden beri kripto paraların değeri %30 yükseldi. Sadece oradan bile iyi getiri var."
"İyi de bu kripto para piyasası çıkışları da inişleri de olan bir piyasa. Ne kadar güvenilir bilmiyorum."
Kısa boylu adam başını iki yana sallamakla yetindi. Tayfun söze girdi. "Affedersiniz, slalom fonundan mı söz ediyorsunuz?"
Uzun boylu olanı yanıtladı.
"Evet." Uzun boylusu kendisini Kemal, arkadaşını da Süha olarak tanıttıktan sonra Tayfun sordu.
"Siz de bu fondan pay aldınız sanırım."
"Evet, onu konuşuyorduk. Nasıl gelişeceğini merakla bekliyoruz."
"Fona ilk girenler önümüzdeki ay ilk getirilerini alacaklarmış."
"Hepimiz çok kazançlı çıkacağız." Tayfun Nihal'e baktı. Nihal bu yorumdan mutlu görünüyordu. Çünkü daha çok pay alabilmek için kredi çekerek bu fona yatırım yapmışlardı ve bu borç onu rahatsız ediyordu. Nihal salona dikkatle baktı. İleride tanıdıkları bir çifti gördü. Bu fona katılmalarında onların da ikna edici konuşmaları etkili olmuştu. Adam elinde bir şarap kadehiyle birkaç kişinin ortasında bir şeyler anlatıyordu. Tayfun'a döndü. "Bak, İknur Hanım ve eşi de orada. Gel gidip selam verelim." O tarafa doğru yürüdüler. Gruba yaklaştıklarında Salim Bey onları gördü. "Oo, bizim dostlar da buradaymış. Hoş geldiniz," dedi ve devam etti. "Fona girdiğinize mutlu musunuz?"
Nihal yanıtladı. "Evet, şimdilik iyi gidiyor."
İknur gülerek, "Çok sevindim. Çünkü sizi biraz da biz ikna ettik." "İyi ki etmişsiniz." Herkes kalabalığın uğultusunda sesini duyurmak için bağıra çağıra konuşuyordu. Tayfun ve Nihal o gürültü arasında fonla ilgili hep iyi şeyler duydular. Oradan yavaşça ayrılıp daha sessiz bir köşeye geçtiklerinde Tayfun Nihal'in elini tutarak, "İyi ki girdik bak bu işe," dedi. Nihal onaylarken hoparlörlerden önce bir cızırtı ardından da bir ses yükseldi.
"Değerli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler, slalom fonunun birinci yıl dönümünü kutladığımız resepsiyonumuza hoş geldiniz."
Hep birlikte o tarafa döndüler. Bir sunucu kürsüden konuşuyordu. Kısa bilgiler verdikten sonra fonun kurucusu ve B Holding'in sahibi Halim Bey'i kürsüye davet etti. Halim Bey kürsüye yaklaşırken Nihal kendini tutamayarak gülmeye başladı. Ön taraftakiler arkaya baktılar. Onlar da gülüyorlardı. Tayfun da olanları ciddi bir ifadeyle izlemekte zorlanıyordu. Halim Bey bir tarafı beyaz, bir tarafı siyah komik bir ceket giymişti. Mikrofonu eline aldı ve başladı konuşmaya.
"Kıyafetimi komik bulanlarınız oldu, farkındayım, ama bu ceketi özel olarak bu toplantı için seçtim. Hayatta hiçbir şey beyaz veya siyah değildir. Daha çok bunların karışımı olan gri tonlar egemendir."
Nihal Tayfun'a alçak sesle, "Klişe," dedi. Halim Bey devam etti.
"O nedenle slalom fonuna yaptığınız yatırımların da getirisi zaman zaman yüksek olacak ama bazen de düşüşler gösterecektir. Sizden isteğimiz düşüşler olduğunda paniğe kapılıp fondan çıkmamanızdır. Çünkü düşüşler eninde sonunda yükselişe dönecektir."
Bu kez Tayfun Nihal'e dönerek olabildiğince alçak bir sesle, "Şimdi anlaşıldı bu toplantının amacı," dedi. "Aslında haklı tabii, çoğumuz bu konuları bilmiyoruz ve ilk kez bu işlere giriyoruz. En ufak bir sarsıntıda paniğe kapılmamız mümkün."
Haklısın ama umarım bu tür inişler çıkışlar fazla olmaz. Olursa da uzun sürmez.
Bu giriş açıklamalarından sonra Halim Bey bir sürede fona katılımlardan gelen paraları nasıl değerlendirerek kazanca dönüştüreceklerini anlattı. Bu açıklamaların arasında en çok dikkat çekeni inşaat izni onaylanmak üzere olan bir arsaya yapılacak büyük bir konut sitesiydi. Ayrıca buna başladıktan sonra benzer siteler yapmayı da planlıyorlardı. Bu yatırımlardan gelen tüm kazancı slalom fonuna koyacaklar, böylece fon kendi kendini besleyip büyüten bir sisteme dönüşecekti. Halim Bey bu açıklamaları yaptıktan sonra kürsüyü finans müdürüne bıraktı. Müdür uzun uzun sıkıcı ve yorucu sayısal bilgiler verdi. Gelir gider hesaplarını açıkladı. Sonra kazancın nereden kaynaklandığını anlattı. Son olarak da risklere değindi. Riskler arasında Tayfun ve Nihal'in en çok dikkatini çekenler uluslararası piyasalarda ortaya çıkabilecek değişimlerdi. Özellikle altın, gümüş, petrol ve doğal gaz fiyatlarında çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilecek sorunlar Türkiye üzerinde de etkili olacaktı ve bu etkiler ister istemez finansal piyasaları ve dolayısıyla slalom fonunu da etkileyebilecekti. Bu sözler izleyiciler üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Açıklamalar bitince soru cevap faslı başladı. Kürsünün sağ tarafında en önde duran yaşlı adam elini kaldırdı, ona uzatılan mikrofonu alıp konuşmaya başladı.
''Sayın Başkan'' dedi, ''bilgilendirmeniz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten önemli bilgiler verdiniz. Benim sorum şu, bu fondan aldığımız payları uzun süre, mesela 3 yıl, elimizde tutarsak bu iniş çıkışların ortalama sonucu ne olur? Bu konuda sizin öngörünüz nedir?''
Halim Bey mikrofonu finans müdüründen aldı. Bu sorunuzu finans müdürümüz de yanıtlayabilir ama izninizle ben yanıtlayayım. Uzun vadede bu fon asla kaybettirmeyecek, bunu garanti edebilirim. Zaman içinde istenmeyen kayıplar olabileceği gibi beklenenin üzerinde kazançlar da olabilir. Çünkü bu fon sonuçta bizim işlerimize endeksli. Bazen işler iyi gider, bazen de kötü. Şimdiye kadar bizim işlerimiz hep iyi gitti. Hükümetle de aramız son derecede iyi. O nedenle uzun vadede bu fonun getirisi piyasadaki bütün getirilerin üzerinde olacak, merak etmeyin. Bu kez salonun ortasından bir kadın elini kaldırdı.
Hükümetle aranızın iyi olduğunu söylüyor, işlerinizin iyi gitmesinde bunun da etkili olduğunu ima ediyorsunuz. Ama hala fon portföyündeki arsa için inşaat izni alınamadı. Ayrıca yaklaşık bir yıl sonra seçim var. Eğer seçimde hükümeti oluşturan partiler kaybeder de iktidar el değiştirirse ne olacak? İşlerinizin bozulması ve dolayısıyla bu fonun kaybetmesi hatta batması ihtimali var mı?
Bu kritik bir soruydu. Bütün salona derin bir sessizlik egemen oldu. Herkes kulak kesilmiş, Halim Bey'in vereceği yanıta yoğunlaşmıştı. Halim Bey'in yüzündeki tebessüm hiç eksilmemişti.
Hanımefendi dedi, seçimleri kimin kazanacağını tabii ki bilemeyiz ama anketler başa baş geçeceğini gösteriyor. Biz iktidarı oluşturan koalisyon partilerinin bu seçimi de kazanacağını düşünüyoruz. Ama merak etmeyin, muhalefet partisiyle de yakın ilişkilerimiz var. Onlar kazansa da bizim işlerimiz olumsuz etkilenmez. Esasen bu seçimlerden yine bir koalisyon çıkması olasılığı çok yüksek. Öyle olursa her türlü koalisyonda şu anki iktidarı oluşturan partilerden en azından birisi bulunacak demektir. Öte yandan portföyümüzdeki arsa için inşaat izninin de çıkmak üzere olduğu haberini aldık.
Herkes rahat bir nefes aldı ve birbiriyle yüksek sesle konuşarak yorum yapmaya başladı. Başka soru yoktu.
Halim Bey, ''Şimdi bu güzel akşamın tadını çıkarın. Bahçede yiyecek içecek ikramımız var. Hepinize bol kazançlı bir dönem diliyorum.''
5. Ayrımın Sonu Sayfa 64